Ayrım 18, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 217, 35. bölüm. Yaşlı adam tek başına 9 düşmanı yerde bir ettiği söylenen, güçlü ve öfkeli biriyle karşılaşacağını düşünerek güçlükle yutkundu. Her şey hazır mı? Endişelenmeyin diye yatıştırmaya çalıştı sekreter veziri. Güvende olacaksınız. İyi iyi getirin. Dev adam kapıdan girince vezir kendini birden çok güçsüz, çok yaşlı hissetti. Cesur Panev'in alev gibi yakıcı gözlerine bakmamaya özen göstererek koltuğunda büzüldü. Ismarladığınız lahitler tam olarak bitmedi diye söze girişti Panev. Yine de şimdiden olağanüstü birer şaheser olacaklarını söyleyebilirim. Öteki siparişleriniz tamamlanmak üzere, bu da çalışmamızın bir örneği. Elindeki vazoyu ilahlara bir armağan sunuyormuş gibi tutarak yüksek görevliye doğru bir adım attı ustabaşı. Yaklaşmayın! Panev şaşkınlıkla döndü. Tutuklusunuz dedi vezir titrek sesiyle. O sırada odaya doluşan 10 kadar nöbetçi mızraklarının ucunu tutukluya çevirdi. Salakça bir yanlışlık bu. Siz tehlikeli bir suçlusunuz. Elimde sağlam kanıtlar var. Tek bir hareket yaparsanız öldürülürsünüz. Panev'i çevreleyen askerler oldukça iri yarıydı. Üstelik Panev'in içine düştüğü şaşkınlık da onlardan yanaydı. Her yanından mızraklarla kuşatılmış dev adam hareket edemedi. Hiç olmazsa neyle suçlandığımı öğrenebilir miyim? Yakında öğrenirsiniz. Bu caniyi hapishaneye götürün. Askerlerden biri tahta kelepçeyi taktı, bir başkası ayaklarını birbirine bağladı. Bu sırada mızraklar boynuna, göğsüne ve beline batıyordu. Mehi yayını aldı, kırarcasına geldi ve villasının üzerinde dönerek uçma çılgınlığını gösteren Şahin'e çevirdi. Hiçbir avcı, horusun ruhunu taşıyan bu yırtıcıya saldırmazdı. Ama general böylesi inançları aldırmıyordu işte. Kısık bir çığlık Mehi'yi şaşırttı. Okunu bir saniye erken fırlatmasına neden oldu. Şahin'in keskin gözleri tehlikeyi fark etti. Son anda kanatlarını çırparak güneşe doğru yükselip oktan kurtuldu. Mehi arkasına dönünce daha önce Serkiyeta'nın tokatladığı Nübyeli hizmetçiyle karşılaştı. Dizüstü çökmüş ağlıyordu. ''Bağışlayın beni efendim ama kuş için korktum.'' General kıza bir tokat patlattı. Kız tokadın da etkisiyle kumla kaplı yola yığıldı. Küçük salak, okumun boşa gitmesine neden oldun? Gözümün önünden kaybol. Bir daha da beni öfkelendirme yoksa... Güzel Nübiyeli yanağının sızısını unutup koşarak uzaklaştı. Mehi çoktan ırzına geçerdi ama Serkiyeta'dan korkuyordu. Karısına ihanet etse Serkiyeta'nın bundan şu ya da bu şekilde haberdar olacağından, onu bağışlamayacağından emindi. Büyük bir zaferin arifesinde böylesine salakça bir yanlışın sırası değildi kuşkusuz. Karısı gerçekten çok şişmanlayıp ona yardım edemeyecek duruma geldiğinde, işte o zaman düşünecekti. ''Hala bir haber yok mu?'' diye sordu kahyasına. ''Her zamanki haberler ama vezirin bürosundan bir şey yok.'' Dört nala gelen bir at, Mehi villanın girişine koştu, gerçekten de vezirin acil mesajını getiren bir ulak. Mesajın başlangıcı Mehi'yi sevindirdi, Panev tutuklanmış hapse atılmıştı. Oysa devamı generali sarstı. Tebe önemli bir konuk gelmişti, bu beklenmedik rastlantıyı nasıl yorumlayacağını bilemiyordu Mehi. Akşam oluyordu, Panev hala dönmemişti. ''Aç değil misiniz yoksa?'' diye sordu güçlü Niyut, önündeki mercimekli nefis kefal kızartmasına dokunmamış kendine. ''Bir şeyler oluyor.'' ''Vezir belki de ustabaşını yemeğe alıkoymuştur.'' Panev haber gönderirdi. Niyut en azından mezar katibi kadar endişeliydi. Bu yüzden Kenhir doğrulup bastonunu istediğinde karşı koymaya kalkmadı. Dışarı çıkmadan önce kocasının omuzlarına bir pelerin örttü. ''Dışarıda serin bir rüzgar esiyor, üşüyeceksiniz.'' Kenhir 5. Tabi'ye kadar gitti. Sobek burada mı diye sordu nöbetçi memura. Hayır, makam arabasına binerek iskeleye gitti. Anlaşılan Nübyeli de haber almaya gidecek kadar endişelenmişti. Bana bir tabure ver, Sobek'i bekleyeceğim. Burada pek rahat bir iskemle bulunmaz ki. Aldırma. Demek Panev tuzağa düşmüştü. Kimin tuzağına? Beceriksiz vezir Hakikat Meydanı ustabaşısına saldırmaya cesaret edemezdi kuşkusuz. Demek emir Teb'in gerçek efendisinden General Mehi'den geliyordu. İyi de Batı yakası baş yöneticisi olarak Lonca'nın güvenliğinden o sorumlu değil miydi? Üstelik Lonca'ya saldırmak için hiçbir nedeni yoktu. Mehin'in üzerinde Lonca'nın ulu efendisi Mısır firavunu vardı. Bu tuzak zavallı Siptan'ın işi olamazdı. Böylesi bir saldırının sorumluluğu Kraliçe Tauser'te kalıyordu demek. Kenhir ürperdi. Eğer düşüncesinde haklıysa kraliçe nedendir bilinmez Lonca'nın ölüm fermanını imzalamış oluyordu. Önce vezir aracılığıyla ustabaşını tutuklatarak kafasını koparıyordu. Sonra da "Sobek geliyor," dedi nöbetçi. Nübiyeli arabasını kabaca durdurdu, atını okşamayı unutmadı, sonra da mezar katibinin yanına geldi. "Panep sarayda hapis," diye açıkladı. "Hangi nedenle?" "Bir sürü suçlama varmış ama ayrıntılarını öğrenemedim." "Suçlama mı? Kimin suçlaması?" "Onu da bilmiyorum. Dediklerine bakılırsa Vezir Panev'in suçluluğu hakkında en ufak bir kuşkuya yer bırakmayan ayrıntılı bir rapor almış." "Hainin işi yine. Vezirin huzuruna çıkacağım." Yaşlı katibinin kemikleri yolun çukurlarına, tümseklerine pek dayanamıyordu. Ama Kenhir sızılarını unutup Panep'ten başka şey düşünmemeye kararlıydı. Önemli olan veziri Panep'in bir komploya kurban gittiğine inandırmak ve ustabaşını derhal kurtarmaktı. Sobek salcılardan birini uyandırıp istemeye istemeye de olsa gece karanlığında Nil'i geçmeye ikna etti. Nübiyeli'nin buyurgan sesi ve etkileyici vücudu salcıya itiraz hakkı tanımamıştı. Vezirin dairesi Karnak Sarayı'nın hemen yanındaydı. Görevli nöbetçinin yaşlı yöneticiyi uyandırması için mezar katibinin uzunca bir süre dil dökmesi gerekti. Hazırlıksız yakalanan vezir Kenhir'i genellikle konuklarını beklettiği salonda kabul etmek zorunda kaldı. Boyun eğmez yaşlı katibin yaratabileceği skandaldan ürkmüş, tatsız geçeceği kesin olan bu görüşmeyi kabul etmek zorunda kalmıştı. "Ustabaşımız burada mı tutuluyor?"
Evet.
Neyle suçlanıyor?
Sizi açıklamak zorunda değilim.
Tabii ki açıklamak zorundasınız. Mezar katibi olarak loncamızla ilgili bütün belgelere ulaşma hakkına sahibim.
Olağan dışı bir dosyadan söz ediyoruz.
Ben de öyle diyecektim. Kenhir'in öfkesi veziri ürkütüyordu ama bundan sonra geri adım atacak durumda da değildi.
Olağanüstü durumlar için olağanüstü yöntemler uygulanır, dedi titrek sesiyle.
Ne kadar vezir olsanız da aslında sadece vezir olduğunuz için maat yasasını uygulamanız gerekir.
Bakın Kenhir,
bana suçlama dosyasını verin ve hakikat meydanı ustabaşısını derhal serbest bırakın.
İmkansız.
Tutumunuzu bildirmek ve görevden alınmanızı sağlamak için hemen haşmet mehaplarına bir rapor göndereceğim.
Bunu yapmak hakkınız Kenhir.
İsteklerimi yerine getirmeniz daha hayırlı olurdu.
Tekrar ediyorum, imkansız.
Savaş istediğinize göre savaş olacak.
Panep küçük odanın kapısını kırabilir, nöbetçilerle kapışıp saraydan çıkmaya çalışabilirdi. Ne var ki böylesi bir hareket onu yasanın dışına iterdi ki bu da göreviyle bağdaşmazdı. Daha da ötesi yapılan suçlamaları öğrenmek, bu suçlamalar sayesinde kimin Lonca'yı yıkmak istediğini anlamak istiyordu. Bu nedenle Kenhir onu kurtarmak için amansız bir mücadele verirken mahkemeye hazırlanmak ve dinlenmek üzere hücredeki eften püften döşeğe uzandı. Mısır hala maat yasasının uygulandığı bir ülkeydi. En başta da yasanın güvencesi olan vezir uyacaktı bu yasaya. Ne var ki kabaca uyandırıldı, iki mızrak dev adamın böğrünü dürttü.
"Peşimizden gel," diye buyurdu nöbetçilerden biri.
Panep mahkemeye benzemeyen iki sütunlu küçük bir odaya götürüldü. Alçak bir iskemleye çökmüş, dizlerinin üzerine bir papirüs açmış, vezir tutuklunun gözlerine bakamıyordu.
"Cesur Panep, suçlarınızın hesabını vermenin zamanı geldi."
36. Bölüm.
"Bu özel bir görüşme mi yoksa resmi bir sorgulama mı?" diye sordu ustabaşı.
"Soruşturmayı istediğim gibi yürütürüm," dedi yaşlı vezir. "Size sıralanacak suçlamalara cevap vermenizi öğütlerim."
"Suçlayan kim?"
"Bunu bilmeniz gerekmez."
"Yasa suçlayıcının adını suçlanana bildirmenizi buyurur. Eğer bildirmezseniz, nasıl bir yöntem izlerseniz izleyin, bu sorgulama geçersiz olacaktır."
Vezir şaşırmıştı.
"Aslında imzasız bir belgeden söz ediyoruz."
"Öyleyse yasal bir değeri yok demektir."
"Size atfedilen suçlar öylesine ağır ki bu ayrıntının üzerinde duramıyorum."
Bu dediğiniz kabul edilemez. Ya bana suçlayanın adını söylersiniz ya da bu odadan çıkarım.
Elimdeki belge gerçekten de imzasız. Üstelik kimin hazırladığını belirleyecek durumda değilim. Yine de size yakıştırılan suçları öğrenmek istiyor musunuz?
Vicdanım rahat olduğuna göre neden istemeyeyim?
Vezir öksürdü, gırtlağını temizledi.
En hafifinden başlayalım. Aslında tek başına bile bağışlanamaz bir suç olan en hafifinden. Öküzünüzü loncanın bir zanaatkarına tedavi ettirdiniz.
İki hakikat meydanı hizmetkarını özel tarlanızda çalıştırdınız ki bu kesinlikle yasaktır.
Dayanaksız bir suçlama. Gerçekten de iki zanaatkardan yardım gördüm ama gönüllü olarak karşılığında hiçbir şey ödemeden. Gerçeği öğrenmek için ikisine de sormanız yeterli olacaktır. Yasal olarak benim için çalışan beş köylü de bu dediklerimi doğrulayacaktır.
Daha hassas konular var. Birçok evli kadını baştan çıkarmak ve köydeki aileleri karıştırmakla suçlanıyorsunuz.
Devadan bir kahkaha attı. Şikayet eden kadınlar kim?
Elimdeki belge böylesi ayrıntılara girmiyor. Bunları inkar mı ediyorsunuz?
Eşim benim adıma tanıklık edecek ve davranışımın köyün ahengine zarar vermediğini kanıtlayacaktır.
Tamam, devam ederim. Sadece kendi kullandığınız bir kazmaya sahipsiniz. Bu da kurallara aykırı.
Mezar katibi bu kazmanın kendi kişisel eşyam olduğunu, bunun herkesçe bilindiğini, başka bir kazmayla karıştırılamayacak özel bir işaret taşıdığını doğrulayacaktır. Bu yüzden bu kazmayı kullandıktan sonra loncanın deposuna iade etmem gerekmez.
Bu istisnanın yönetime bildirilmiş olması gerekirdi.
Kenhir'in tuttuğu mezar günlüğüne kaydedildi.
Harika. Yine de köydeki bir mezardan bir yatak çaldınız.
Bu dediğiniz doğru olsaydı lonca mahkemesi tarafından yargılanıp cezalandırılmam gerekirdi. Bizi gözeten her gün saygılarımızı sunduğumuz atalarımızın ebedi istirahatgahlarında tek bir hırsızlık bile olmadı. Mezar katibinin onayıyla resmen bana hediye edilen bir yatak var. Bu armağan da mezar günlüğünde kayıtlı.
Daha ciddi, idamla cezalandırılacak suçlamalara gelelim.
Panebin gözleri açıldı. Ciddi misiniz?
Sıralanan suçlamalar şöyle: Krallar Vadisi'ndeki mezarlara saygısızlık.
Dev adam bu kez öfkesini dizginleyemedi. Yoksa çıldırdınız mı?
Makamıma saygı gösterin dedi gırtlağı sıkışmaya başlayan vezir. Benim görevim gerçeği ortaya çıkarmak ve...
Öyleyse açıklayın.
Panebin gözlerine bakmaya cesaret edemeyen yaşlı vezir burnunu papirüsün içine gömdü.
Firavun ikinci Seti'nin mezarından değerli bir kumaş çalmış, bu suçunuzu kutlamak için de lahtin üzerine ayağınızla basıp sarhoş olmuşsunuz.
Doğru.
Vezir kafasını azıcık da olsa kaldırdı.
Yoksa suçlamayı kabul mü ediyorsunuz?
Sarhoş olduğumu kabul ediyorum. Gerisine gelince, ihbarcınız kaba yalanlardan bir hikaye dokumuş. Sözünü ettiğiniz kumaş ikinci Seti'nin mezarında değildi. Arkadaşlarımla birlikte çevresinde leziz bir şarabın tadına baktığımız lahit de onun değildi. Bu noktalarda iftira oldukları besbelli, kaba suçlamaları çürütecek tanıklarım var.
Tanıklar mı? Gerçekten mi?
Eğer gerek görürseniz mezar katibinin başkanlığında toplanacak köy mahkemesi huzurunda yemin edip tanıklık edeceklerdir. Hem kumaş parçasını hem de lahti kanıt olarak göstererek tabii.
Tamam, geriye son derece ciddi bir suçlama kalıyor.
Sizi dinliyorum.
Dev adamın sakinleştiğini gören vezir az da olsa rahatlamıştı.
Firavun Merdet Dağ'ın mezarına ait bloklar Krallar Vadisi'nden çıkarılıp köye götürülmüş. Sonra da sizin ebedi istirahatgahınızda 4 sütunun yapımında kullanılmış.
Doğru dedi Panep.
Demek ki siz hakikat meydanı ustabaşısı kendi elinizle kazıp süslediğiniz bir kral mezarına saldırdınız.
Yanlış.
Ama biraz önce suçunuzu kabul ettiniz.
Ortada bir suç yok. Çünkü söz konusu bloklar atılacak malzemeydi. Küçük bir ekip oluşturup Krallar Vadisi'ni temizlemelerini, şantiyelerimizi dolduran molozlarını atmalarını söyledim. O ekip de köye benim mezarımda kullanılabilecek molozları getirdi. Arkadaşlarım bana böylesine inanılmaz bir armağan vermeye karar vermişler çünkü.
O arkadaşlarınız da tanıklık eder mi?
Hiç kuşkusuz.
Vezir elindeki papirüsü dürdü.
Suçlamaları çürüttünüz ustabaşı.
Başka bir şey yok mu?
Bütün bunlar yeterince fazla gelmedi mi?
Yanlış anlamadıysam beni suçlamaktan vazgeçiyorsunuz.
Açıklamalarınız beni tatmin etti ama benden farklı düşünecek ulu bir yargıç vardır belki.
Kraliçe tav sert göründü. Vezir ve ustabaşı ayağa kalkarak kraliçeyi selamladı.
Her şeyi duydun dedi kraliçe, her şeyi duydum ve vezirle aynı sonuca vardım. Ustabaşı gölgeleri aydınlatmayı, iğrenç bir iftiracının eseri olan bu dosyayı çürütecek açıklamalar yapmayı başardı.
Yaşlı adam iki büklüm eğilerek çekildi. Panep gözlerini güzelliğiyle neredeyse Firuze'den baskın görünen kraliçeden ayıramıyordu. Aynı vahşi soyluluk, çizgilerde aynı incelik, aynı duru bakışlar. Ne var ki kraliçede daha fazla bir yalnızlık belirtisi, daha çok bastırılmış acı.
Tausert de Panep'in gücü ve tüm varlığından yayılan enerji karşısında şaşkındı. Bir an Panep'in en ulularından bir firavun olabileceğini, böylesi bir erkeğin ülkeyi yönetmekte zorlanmayacağını düşündü.
Suçluluğun öylesine korkunç bir kargaşa yaratabilirdi ki, tüm iktidar sarsılırdı dedi Panep'e.
Suçsuzum Haşmet Mehapları, hem hakikat meydanının hem de sizin adınızı lekelemedim.
Bunu kendi gözlerimle görmek istedim, çünkü senin hakkında inanılmaz söylentiler çıkmaya başlamıştı. Yarından tezi yok, görevinden alacağım vezirin tarafsızlığından da emin değildim. O yaşlı beceriksiz gerçeği yalandan ayırt edemeyecek durumda. Bir daha böylesi bir yanlışın yaşanmasını istemiyorum.
Merakımı bağışlayın Haşmet Mehapları ama tanıklarımı dinleyip tüm kuşkuları dağıtmak daha doğru olmaz mı?
Kraliçenin gülümsemesi göz kamaştırıcıydı.
Sana güveniyorum Panep. Güven yabancısı olduğun bir duygu mu?
Bir loncanın ya da bir ülkenin yönetiminde güven yakalanılmaması gereken bir zayıflık değil mi?
Gerçekten de ulu firavunlardan birçoğu böylesine öğütler. Ne var ki ben basit bir naibeyim ve güvenmek gibi bir zaafım var. İktidarımı yürütürken insanların beynini okumayı öğrendim. Onun için de yalan söyleyemeyeceğinden eminim.
Hayran Panep verecek cevap bulamadı.
Biri seni yok etmeye çalışıyor ustabaşı, kim olduğunu bulmalısın.
Buldum bile Haşmet Mehapları, sizden onu lonca yasalarına göre yargılama izni istiyorum.
En büyük cezanın sadece vezir mahkemesince verileceğini hatırlatırım.
Endişelenmeyin, o iftiracı bizim köyümüzden canlı çıkacak. Tabii eğer onu bekleyene hayat denebilirse...
Maat yasasına göre hareket et ustabaşı.
Bizi ziyaretinizle onurlandırmayacak mısınız Haşmet Mehapları?
Zaman geçirmeden Perramesu'ya dönmek zorundayım. Firavun Sipta'nın sağlığının düzelmeyecek kadar kötüleştiğini bil. Cenazesi için her şey hazır olsun.
Söz veriyorum Haşmet Mehapları.
18. ayrımın sonu. Sayfa 227.